Batak, Andrejit, Leyla ile Mecnun Yayıncılık, 1. baskı Şubat 2005. Türkçe'ye çeviren Serpil Ekşioğlu. Bu kitap 136 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydını başlama tarihi 10 Haziran 2011. Okuyan Sema Kendir. Kitabımı başkalarına anlatmadan önce başkalarının onu bana anlatmasını beklerim. Onu anlatmak için önceliği ben alırsam bu kitabın anlamını sınırlamak olur. Çünkü ne söylemek istediğimizi kendimiz bilsek bile kelimelere dökünceye dek söylemek istediğimiz bu mudur bilemeyiz. Bizler her zaman söylemek istediğimizin fazlasını söyleriz. Kitabımda en hoşuma giden şey ise bilmeden yazdığım cümleler. Bu bilinç dışı hareketi Allah'ın bir hediyesi olarak isimlendirmek istiyorum. Kitap her zaman için ortak bir çalışmanın ürünüdür. Yazarın görevi azalıp Allah'ın katkısı arttıkça kitap değer kazanır. Nesnelerin keşfini herkesten bekleyebiliriz ama eserlerimizin keşfini okuyucudan bekleyelim. Bu yergiyi dostum Öjen Ruart'a ithafen yazdım. Salı. Hubert. Saat 5'e doğru hava serinledi. Pencereleri kapadım ve yeniden yazmaya başladım. Saat 6'da en yakın dostum Hubert geldi. Binicilik eğitim alanından dönüyordu. Merhaba, çalışıyor musun diye sordu. Batağa yazıyorum diye cevap verdim. Nedir bu? Bir kitap. Benim için mi? Hayır. Anlaşılması zor mu? Sıkıcı. O halde niçin yazıyorsun? Aksi halde kim yazacak? Yine itiraflar mı? Pek sayılmaz. Peki ne öyleyse? Otursana. Ona Virgilius'tan Andrejit Batak adlı bu eserinde Romalı düşünür ve edebiyatçı Virgilius'un Kır Şiirleri adlı eserinden sıklıkla alıntılar yapar. Virgilius'un çobanlık yapan kahramanı Tityre ile benzerlikler kurar. İki dize okudum. E tibi agna satis quam vis lapis omnia nudus lumos hoc palus obducat pasqua junco. Cümleyi sana tercüme edeyim. Bir çoban başka bir çobanla sohbet ediyor. Laf arasında tarlasının taşlar ve bataklıklarla kaplı olduğunu anlatıyor. Ama bu çobanın tarlasından hiçbir şikayeti yok. Bilakis bu durumun kendisini mutsuz etmediğini bilmek onu çok sevindiriyor. İnsanın tarlasını değiştirmediği sürece ortaya koyacağı düşüncenin de akla yatkın olmayacağını söyleyebilir misin? Hubert tek kelime etmedi. Yeniden izah edeyim. Batak, özellikle seyahat edemeyen birinin hikayesi. Virgilius onu Tityre diye isimlendirmişti. Batak, Tityre'ninkine benzeyen bir tarlaya sahip. Oradan çıkmaya çalışmak bir yana, tam tersine orada kalmaktan mutlu olan bir adamın hikayesi. İşte hikayemin özeti. Anlatmaya devam ettim. İlk gün durumundan ne kadar memnun olduğunu, orada neler yapabileceğini tasarlar. İkinci gün sabah vakti enginden bir yelkenli geçerken dört ördek ya da bağırtlak avlar, akşama doğru bunların ikisini cılız bir çalı ateşinde pişirip yer. Üçüncü gün kendisine uzun sazlardan bir kulübe inşa ederek oyalanır. Dördüncü gün geriye kalan iki ördeği yer. Beşinci gün sazdan evini yıkar, kendisine daha güzel bir ev yapmaya çalışır. Altıncı gün Hubert, yeter sevgili dostum seni anladım yazabilirsin dedi ve çıkıp gitti. Hava kararmıştı, kağıtlarımı düzenledim. Henüz akşam yemeği yememiştim. Saat 8 sularında evden çıktım ve Angel'e gittim. Angel henüz masadan kalkmamıştı. Tabağındaki meyveleri bitirmek üzereydi. Yanına oturdum. Ona portakal soymaya başladım. Bu sırada masamıza çeşit çeşit reçel servisi yapıldı. Yeniden yalnız kaldığımızda Angel, "Bugün neler yaptınız?" dedi. Bir yandan benim için ekmeğe reçel sürüyordu. Aklımda kalan tek bir olay yoktu. Konuşmanın nereye varacağını hiç düşünmeden hiç diye cevap verdim. Durumu kurtarmak için gereksiz sözler sarf etmekten çekiniyordum. Birden aklıma Hubert'in ziyareti geldi. Bugün saat 6'da dostum Hubert beni görmeye geldi diye yüksek sesle konuşmaya başladım. Angel, evet biraz önce çıktı, en azından o bir şeyler yapıyor, boş durmuyor diyerek eski bir tartışmayı alevlendirdi. hiçbir şey yapmadığımı söylemiştim. Birdenbire tepem atmıştı. Öfkeli bir sesle. Ne yani? O ne yapıyor ki? Diye sordum. Anjel yanımdan kalktı. Yığınla şey. İlk nereden başlasam? Ata biniyor. Sonra sizin de çok iyi bildiğiniz gibi kendisi 4 Endüstri Kuruluşu'nun üyesi. Ayrıca kayınbiraderiyle birlikte bir sigorta şirketinin yöneticiliğini yapıyor. Bunu ben de kabul ediyorum. Halk için açılmış biyoloji kurslarına gidiyor, her salı akşamı kamuya açık okuma etkinliklerine katılıyor. Trafik kazalarında ilk yardım yapabilecek kadar tıp bilgisine sahip, daha sayayım mı? Hubert hayır işleriyle de uğraşıyor. 5 yoksul aileye yardım ediyor, işçi arayan fabrika patronlarına işsiz insanları götürüyor. Bakıma muhtaç çocukları kırsal alanlardaki kurumlara yerleştiriyor. Genç körlerin verimli vakit geçirebilmeleri için birçok hasır atölyesi kurdu. Ve hafta sonu pazar günleri ava çıkıyor. Peki ya siz? Siz ne yapıyorsunuz? Biraz sıkkın bir sesle, batağa yazıyorum diye cevap verdim. Batak mı? O da ne? Dedi. Yemeğimiz bitmişti. Sohbete devam etmek için salona geçmeyi bekledim. Şöminenin karşısına oturduktan sonra söze başladım. Etrafı batakla çevrili bir kulede yaşayan bir bekarın hikayesi. Anjel, ya dedi. Adı Titaire. Ne berbat bir isim. Hiç de değil. Virgilius'ta geçiyor. Bunu kendim uydurmadım. Niçin bekar? Niçin mi? Olaya sadelik katmak için. Hepsi bu mu? Hayır, onun yaşadıklarını kaleme alıyorum. Ne yapıyor? Bataklıkları seyrediyor. Kısa bir sessizlikten sonra, niçin yazıyorsunuz diye sordu. Ben mi bilmiyorum. Büyük bir olasılıkla bir şeyler yapmış olmak için. Anjel, bana okuyacak mısınız dedi. Ne zaman isterseniz. Şu an cebimde 4 ya da 5 sayfa var. Kağıtları hızlıca cebimden çıkardım. Karşıdaki kişide için için istek uyandıran tembel bir üslupla okumaya başladım. Tyre'nin günlüğü ya da batak. Başımı biraz kaldırdığımda penceremden şimdiye kadar pek dikkatimi verip incelemediğim bir bahçe görüyorum. Sağda bir koru ve yapraklarını kaybetmiş ağaçlar, bahçenin biraz uzağında bir ova, sol yanında ise daha sonra bahsedeceğim küçük bir göl var. Daha geçenlerde bahçeye gül hatmi ve haseki küpeleri ekilmişti. Ancak ihmalkar davranmıştım, bu yüzden bitkiler gelişi güzel çoğalmıştı. Yan taraftaki göl yüzünden her yanı yosunlar ve sazlar kaplamıştı. Küçük patikalar otların altında kaybolmuşlardı. Geriye sadece bir gün dolaşırken geçtiğim odamdan ovaya kadar uzanan iki yanı sık otlarla çevrili geniş bir koridor kaldı. Geceleri hayvanlar korudan çıkar ve göle su içmeye gelirler. Onlar alacakaranlıkta yalnızca hareket eden gri gölgelerdir. Hava karardıktan sonra gözüm onları seçemez ve bu nedenle de geri dönüşlerini izleyemem. Anjel, bu beni biraz ürküttü ama devam edin lütfen, çok güzel yazılmış dedi. Okurken harcadığım çabanın etkisiyle biraz gerilmiştim. Hepsi bu sayıdır, henüz bitirmedim dedim. Notlarınız vardır, onları da okuyun. İşin en eğlenceli yanı da bu zaten. Yazarın ilerleyen bölümlerde kaleme alacaklarını önceden bilmek, onu daha iyi yorumlamaya yardımcı olur. Bu durum bende düş kırıklığına neden olmuştu. Kendi kendime, neyse boş ver deyip cümlelere yarım kalmış havası vererek okumaya devam ettim. Titairek, kulenin penceresinden balık avlayabilir. Size bir kere daha söylemek isterim, bunlar yalnızca notlarım. Devam edin lütfen. Kaygı içinde balık beklemek, yemlerin azlığı, balık oltalarının çoğalması, sembol. Mecburen hiçbir şey yakalayamaması gerekiyor. Neden? Sembolün gerçekle tam uyumlu olması için. Ya balık tutabilseydi? O zaman bu başka bir sembol ve başka bir gerçek olur. Zaten gerçeklikten eser yok. Olayları kendi istediğiniz gibi kurguluyorsunuz. Ben olayları gerçek hayattan daha gerçekçi bir şekilde düzenliyorum. Şu an bunu size izah etmem çok güç ama olayların karakterlerle birebir uyumlu olduğuna güvenmek gerekir. Romanları başarı kılan da zaten budur. Bizim başımıza gelen bir başkasının başına gelmeyebilir. Hubert'i örnek alarak alalım. Belki o aynı yerde insanı hayrete düşürecek bollukta balık tutmuş olabilir. Titaire ise hiçbir şey tutamıyor. Bu psikolojinin bir gerçeği. Pekala, devam edin. Kıyı yosunlarının su altındaki uzantıları, kararsız gölgeler, yosunlar, balıklar geçiyor. Balıklardan bahsederken donuk, uyuşuk canlılar gibi ifadeler kullanmamaya özen gösterilecek. Umarım öyle olur. Hepsini anlıyorum. Ama bu notun anlamı ne? Dostum Hermojen daha önce sazan balıklarını böyle isimlendirmişti. Bu ifade şekli kulağa hoş gelmiyor. Çok yazık, devam edeyim mi? Lütfen, notlarınızı çok eğlenceli buldum. Titaire gün ağarırken ovada beyaz tuz kolonilerini fark eder, tuz ocakları. Nasıl çalıştıklarını görmek için merakla aşağı iner. Var olmayan bir manzaranın peşinden gitmiştir. İki tuzla arasında dar ve dik meyiller. Değirmenlerin sembol, büyük beyaz gölgeleri. Sis çöktüğünde bu detaylar silikleşiyor. Koyu renk camlı gözlükler çalışanları göz yanmasından koruyor. Titaire cebine bir avuç tuz koyar ve kulesine geri döner. Hepsi bu. Hepsi bu mu? Evet, tüm yazdıklarım. Angel, üzgünüm ama hikayeniz biraz sıkıcı görünüyor, dedi. Derin bir sessizliğin ardından heyecan içerisinde cevap verdim. Angel, Angel, size yalvarıyorum. Beni ne zaman anlayacaksınız? Kitabın konusunu meydana getiren nedir? Hayatımın bana verdiği heyecan. İşte bunu anlatmak istiyorum. Sıkıntı, boşluk, monotonluk. Benim açımdan bir sorun yok. Çünkü batağa yazıyorum. Ama Titaire'nin duyguları daha farklı. İnanın Angel, bizim bakış açımız çok daha uyuşuk ve sıkıcı. Angel, ama ben öyle bulmuyorum, dedi. Bunları yeterince düşünmediğiniz için. İşte kitabımın tam konusu. Titaire hayatından şikayetçi değil, aksine bataklıkları seyretmekten mutluluk duyuyor. Çünkü küçük bir hava farklılığı onları değiştirebiliyor. Kendinize, hadi kendi hayat hikayenize bir bakın. Yeterince değişiklik var mı? Ne zamandır bu odada yaşıyorsunuz? Ah, kirası az tabii. Şimdi bana kirasını öne süreceksiniz. Üzülmeyin, teksiz değilsiniz. Sokaklara ve avlulara açılan pencerelerden ya duvarları seyredeceksiniz ya da karşınızda sizi seyreden başkalarını bulacaksınız. Bugüne kadar sizi giyim tarzınızdan dolayı hiç utandırdım mı? Birbirimizi gerçekten sevmeyi bilebildik mi? Angel, ah, saat 9 olmuş. Bu akşam Hubert'in okuma günü. İzninizle gitmem gerekiyor, dedi. Ne okuyacak, diye sordum. Batağı okumayacağına emin olabilirsiniz, dedi ve gitti. Eve döndüğümde batağın baş kısımlarını dizeleştirmeyi denedim. İlk dörtlüğü yazdım. Fark ederim penceremden. Başımı biraz olsun kaldırdığımda bayram sevincini asla tatmamış küçük bir korunun sınırını. Gün sona ermişti ve yatmaya gittim. Birinci ayrımın sonu, sayfa 24.